Herkese merhabalar, Zengin Kanadı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk defa dinleyenleriniz için çoktandır bölüme aslında kendimi tanıtarak başlamıyordum ama bir değişiklik olsun hadi. Adım Ece Özer, Mekil Ekonomi mezunuyum ve Vancouver'da sigorta danışmanlığı ve finansal eğitim alanında çalışıyorum. Bir yandan da Goldbeck Recruiting'de Client Success Müdürü olarak full time ve part time işlerimi yürütüyorum. Toronto, Vancouver ve Kanada'nın diğer yerlerinden tanıdıklarımdan biliyorum ki zaten Türk topluluğunda iki iş ve yoğun çalışma temposunda olan tek ben değilim. O yüzden herkese kolaylıklar diliyorum buradan. Şimdi bu bölüme geçmeden önce Vancouver'da yaşayanlarınız için efsane bir haberim var. Verdiğimiz 3 seansın ilk 2 seansını grup seansı halinde Downtown ofisimizin konferans salonunda verme kararı aldık. Hem aynı şehirde yaşayanlara bir networking olmuş olur açıkçası. Hem de birlikte öğrenmek açısından güzel fırsat olacak bence. Üçüncü seansı da bilgiyi beğenenler ve yararlı bulanlar için bireysel vereceğiz ki sigorta ve yatırım konusunda ve kişisel sorularınızı daha güzel yanıt alabilin. Tabii ki de Toronto ve diğer bölgelerde olanlar bireysel olarak almaya devam edebilirler seansları. Şimdi bugünün konusu içimizdeki yatırımcıya karşı içimizdeki düşman. Yalnız part 1 ve part 2 olarak bölmek zorunda kaldım. Çünkü biraz uzun oldu ama eğlenceli olacağına inanıyorum herkes için. Anlayacağınız üzere içimizdeki düşman ve içimizdeki yatırımcı aynı kişi. Yani bizim kendi beynimiz ve reaksiyonlarımız. Bu bölümü yeni bitirmiş olduğum Tony Robbins'in eski Fidelity portfolyo müdürü olan Peter Lynch ve çok ünlü bir yatırımcı olan Peter Malouk ile yazdığı Unshakeable kitabının 8. bölümünden esinlenerek yazıyorum. Ve hatta bu bilginin herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğüm için kitabın verdiği sırayla gideceğim ve alıntılar yaparak da size bilgiyi aktaracağım. Dediğim gibi iki bölüm olacak ama hem bilgiyi özümseyelim diye hem de yatırıma yeni başlayanlarınız için de güzel bir öz eleştiri ve kaynak olur. Konumuz şu efendim. Sorun dışarıdan gelen bir şey değil. Onun yerine biz kendimiziz. Nörobilim ve parayla ilgili bir önceki bölümü eğer dinlediyseniz, beynimizin korku, açgözlülük, ödül kayıp mekanizmalarını yüksek bağımlılığı nedeniyle yanlış kararlar almaya programlı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Çünkü objektif algımız bizim duygularımız ve nörokimyamız işin içine girince bulanıyor. Bunun nedeni çok basit. Beynimiz acıdan kaçınmak ve zevki aramak üzerine tasarlanmış bir mekanizma. O yüzden sadece anlık duyguların beyinde yarattığı hormonal reaksiyonlarla karar vermek yatırımın çok da akıllı bir yolu değil. Bir önceki bölümde nörobilim araştırmalarının bulgusuna göre beynin maddi kayıplar yaşayınca harekete geçirdiği beyin kısmı ölümcül deneyimler yaşarken harekete geçirdiği beyin kısmıyla aynı olduğundan bahsetmiştik. Bunun ne anlama geldiğini düşünün. Bu kendi beyninizin o kadar korku dolu bir zemin haline gelebileceği ve maddi kaybın acısı karşısında kendi özgür muhakeme yeteneğine güvenemeyeceği anlamına gelir. Paranın bulunmasından bu yana bizi yıllardır belirli şekillerde hareket etmeye yönlendiren bu sinir sistemi eksikliğini nasıl aşabiliriz peki? Kitap bu kısımda çok güzel bir metafor kullanıyor. Uçak endüstrisini bir hayal edin. Basit bir mühendislik hatası ölümcül ve yıkıcı bir sonuca varabilir. Pilot ve ona atanan co-pilotu da düşünün. Aynı bu metaforda olduğu gibi yatırımınız da söz konusu olunca siz bir pilotsunuz ve her pilotun ihtiyacı olduğu gibi ikinci bir görüşe yani beyne ihtiyacınız var. O da sizin co-pilotunuz yani finansal danışmanınız, eşiniz ya da finansal açıdan sertifika almış diğer insanlar. Yatırımcı psikolojisi oldukça yüklü bir kavram yalnız. Ve davranışsal ekonomi alanında binlerce makale tam da bu psikolojiyi ve yatırımcı eğilimlerini çözmek için her sene yazılıyor. İncelenen konulardan bazıları yatırımcıların yatırılan parayla ilgili ön yargıları ve yanlış algılarıyla ilgili. Bugün 3 tanesini, 6 tane ön yargı vermiş kitap ama 3 tanesini part 1 kısmında inceleyeceğiz. Dinlerken lütfen bunları entelektüel olarak anlamanın pratikte bu hatalara düşmeyeceğiniz anlamına gelmediğini bilin. Yani entelektüel olarak bir şeyleri anlayabiliyoruz bazen ama maalesef pratiğe geçiremeyebiliyoruz. Neden? Çünkü beynimiz ve sinir sistemimiz buna izin vermeyebiliyor. Ama önemli olan farkındalık kazanmanız. İlk ve ilk en büyük ön yargı. İngilizcesini de vereceğim, Türkçesini de. Confirmation bias. Yani onay ön yargısı. İnançlarınızın onaylanmasını istemek ve fikirlerinize ve yatırım şeklinize aykırı olan inançları göz ardı etmek biz insanların yaptığı ilk hatalardan bir tanesi. Diyelim ki sektörde beğendiğiniz ve son 10 yılda çok iyi performans gösteren bir stok ya da bondunuz var. Beyniniz o aşamada bize o hisse senedinin ve endüstriyi destekleyen ve öven bilgileri karşımıza ve dikkatimize çekiyor. Beynimiz ne kadar özel ve akıllı olduğumuzun ve ne kadar muhteşem seçimler yaptığımızın kanıtını seviyor aslında. Peki ya durum değişir ve sektör çökmeye başlarsa ya da şirket çökmeye başlarsa? Bu hisse senedi ya da bond hakkında algımızı ne kadar hızlı değiştirebiliriz? Peter Malouk bu örneği yakından gördüğünden bahsediyor bölümde ve şu örneği veriyor. Müşterisinin çok inandığı bir biyoteknoloji hissesi var. Neredeyse 10 milyon dolardan fazla parasını yatırmış ve yıllar geçtikçe hisse gerçekten inanılmaz bir sıçrama yapmış. Ve portfolyoyu %30-%40 oranında arttırmış. Peter Malouk tabii bu müşteriye yatırımların en ana basit ilkelerinden bir tanesini öğütlüyor. Ve yatırımcının hisse senedini biraz azaltıp varlıklarını çeşitlendirmesi gerektiğini söylüyor. Yani diversification dediğimiz şey. Fakat beynimiz ödül merkezi tetiklenince bir kokain bağımlısının beyniyle örtüşen bir sarmal içinde olduğunu önceki bölümde bahsetmiştik. Bu yani bir gerçek bir araştırma bu arada. Ve oradan da bağlayabileceğimiz üzere bu yatırımcı Peter Malouk'un teklifini reddedip buralara o hisse senedi sayesinde geldiğini söylüyor ve bütün 10 milyonunu o hissede tek bir şirketin hissesine tutmak istiyor. Yaklaşık birkaç ay sonra hisse senedi %50'den fazla düşerek ona 5 milyon dolar zarara mal oluyor. Ve bu sefer de çok kaybettim, beklemem lazım psikolojisiyle bu yatırımcı parasını hala çekmemiş olduğunu söylüyor bölümde Peter Malouk. Ve aslında bunu çok çok çok güzel bir örnekle bize veriyor confirmation bias'ı. Eğer bu yatırımcı kendi inançlarıyla çelişen bu tavsiyeyi dinleseydi ve onaylama yanlılığını yani confirmation bias'a düşmeseydi finansal açıdan tamamen özgür bir hayat yaşayabilecekti. Kitap confirmation bias'ın çözümü olarak bize diyor ki daha iyi sorular sorun. Ve sizinle aynı fikirde olmayan nitelikli ve bu işin eğitimini almış kişileri bulun ve onlara bu soruları sorun. En iyi yatırımcılar onay yanlılığını yani confirmation bias'a karşı savunmasız olduklarını bilirler. Ve bu eğilimleri değiştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Tabii tüm görüşler eşit şekilde oluşturulmaz değil mi? Doğru niteliklere sahip kişilerin görüşlerine ihtiyacımız var. Yani sizin sadece parasını yatırıyor diye her şeyi bilen ama bu işin sertifikasını ve lisansını almamış arkadaşınız dinlemeniz gereken kişi değil. Warren Buffett'ın dediği gibi asıl soru şu. Ben neyi bilmiyorum? Ve bilmediğinizi keşfetme arzusuna sahip olmalısınız ki bir şeyleri değiştirebilin. İkinci ön yargı ve yatırımcının yaptığı hata. Son yaşanan olayları devam eden trendler olarak görmek. Çoğu yatırımcının yanlış zamanda yanlış şeyi satın almasının ana sebebi bu diyor kitap bizlere. En tehlikeli yaygın inanış, mevcut eğilimlerin sonsuza kadar devam edeceğini düşünmektir. Bu haberleri atıyorum çok güzel haberler görüyorsunuz. İşte ekonomi booming yapıyor ya da biyoteknolojide şu işte ortaya çıkmış. Görüyorsunuz değil mi? Hep mutlu görüyorsunuz. Portfolyonuzun büyüdüğünü görmek ve bunun sonsuza kadar böyle devam etmesini beklemek biraz açıkçası aslında hayalperestlik. Ancak uzun vadede oynamalıyız ve coşkulu günlerin sonsuza kadar sürmesini beklememeliyiz ki eğer o coşkulu günlerin geçeceğini bilirsek korkuya kapılmayız. Yani bir düşme olduğunda korkuya kapılıp hisselerimizi satmayız. Hedef uzun bir çizelgeniz olması lazım. Yani o hedef uzun bir sürece yayılmış olması lazım. Hedef kısa bir süreçte bir an önce para toplamak değil. Çünkü bunu ancak çok başarılı yatırımcılar ve belki de şirketler yapabilir ki onlar bile uzun vadede yatırımlarını yatırıyorlar. Ve kitapta çok güzel bir örnek vermişler. Bu olayın ünlü örneği 2016'da ABD seçim gecesinin yaşandığı örneğini veriyor kitap. Trump, Hillary Clinton'a karşı. Neredeyse tüm medya kuruluşlarına göre Hillary Clinton'ın açık ara seçimi kazanması bekleniyor. Trump'ın seçimi kazandığı aynı gece hisse senedi fiyatları yatırımcılarını korkutarak en düşük noktalarından birini yaşıyor. Ve sonraki iki günde hemen tabii ki de Trump rally ile birlikte de toparlıyor hepimizin bildiği gibi. Yani insanlar ve piyasa eninde sonunda kısa bir süre içerisinde adapte oluyor. Kitap burada diyor ki, insanlar güzel zamanların gürlemeye devam edeceğini düşünerek kükreyen zamanlara kapılırlar. Aynı şekilde aynı insanlar piyasa düştüğünde de bilinçsizce korkar ve asla düzelmeyeceğini düşünürler. Warren Buffett'ın söylediği gibi, yatırımcılar en son gördüklerine inanarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunuyorlar ve bu onların en büyük eksiklikleri. Sıradan, bilgisiz bir yatırımcının en büyük hatası piyasa yükselirken daha da yükseleceğini düşünerek alım yapmak, düşerken ise de daha da düşeceğini varsayarak satım yapmak. Yani yüksekten alıp düşük fiyata satıyorlar ve bu para kazanmanın kesinlikle kötü bir yoldur diyor Peter Malouk. Kitabın çözüm önerisi. Satmayın. Yılda bir kez gözden geçirip portföyünüzü dengeleyin yeter. En iyi yatırımcılar karşılaştıkları duygusal önyargıları en aza indirmek için satın almadan veya satmadan önce bir kural kontrol listesine sahiptirler diyor kitap. Tecrübeli bir yatırımcıysanız veya bir finansal danışmanla çalışıyorsanız kendinize sormanız gereken 3 şey var. Yatırımcı olarak nereye gitmeye çalışıyorsunuz? Neyi başarmaya çalışıyorsunuz? Ve bu yolculuğu güvenli bir şekilde nasıl sürdürmeyi planlıyorsunuz? Kendiniz için seçtiğiniz finansal danışmana güvenin ve duygularınız yolunuzda çıktığında satın almamanızı veya satın almanızı tavsiye ediyorsa bir danışman onu dinleyin. Kendinizi onlara karşı sorumlu tutun ve bunu bir yardımcı pilota sahip olmanın finansal eşdeğeri olarak düşünebilirsiniz diyor kitap. Ve bence çok da doğru söylüyor. Çünkü bazen biz bazı şeyleri göremeyebiliyoruz. Belki piyasa düştüğünde siz korkuya kapılıp satmak isterken finansal danışmanınız bunun bir aslında avantaj olduğunu ve kesinlikle satmamanız gerektiğini anlayıp size dile getirebilir. Ve son üçüncü, yani bu bölümün birinci kısmın üçüncüsü, normalde dedik ya 6 tane var, ikinci kısımda gelecek. Üçüncü hata, içimizdeki yatırımcıya karşı içimizdeki düşman. Overconfidence, yani aşırı özgüven. Kitap burada bize bazı kişisel bilgiler sormak istiyor ve çok hoşuma gitti kitabın o soruları sormasını dinleyiciye. Ortalamanın üzerinde bir sürücü ve sevgili olduğunuzu düşünüyor musunuz? Veya ortalama bir insandan daha mı iyi görünüyorsunuz? Aslında bu overconfidence sorunsalını açıklamadan önce bu soruyu sormasının nedeni şu. Eğer kendinize karşı dürüst olduysanız bu soruları sorarken, çoğumuz, yani çoğu insan diğer insanlardan daha iyi ve daha akıllı olduğunu düşünme eğilimindedirler. Bazı bireyler ailelerini ve işlerini yürütmede son derece başarılıdırlar mesela. Ve bunun bir finansal danışmanın yardımı olmadan da büyük bir yatırımcı olmakla eşleşeceğini sanırlar. Ancak şu ana kadar bildiğimiz gibi yatırım yapmak sandığınızdan daha karmaşık bir olaydır. Çünkü en başta siz kendi durumunuza objektif bakamıyor olursunuz. UC Berkeley'de finans profesörleri olmuş olan Brad Barber ve Terence O'Dea'nın yaptığı 5 senelik araştırmada 35 bin hanenin hisse senedi yatırımlarının analiz verileri kullanarak şunu buluyorlar. Erkekler birlikte yaşadıkları kadınlara göre geçimini sağlayanın kendileri olduğuna inanarak aşırı özgüvene daha yatkındırlar. Yalnız araştırmanın en ilginç kısmı burada başlıyor. Erkeklerin kadınlara göre %45 daha fazla trade yaptığını belgeliyorlar. Trade şu demek, daha fazla alıp satıyorsunuz. Atıyorum bir hisse senediniz var, daha fazla durmadan alıyorsunuz, durmadan satıyorsunuz gibi düşünün. Yani erkekler %45 daha fazla trade yapıyor, daha fazla alıp satıyorlar hisselerine. Kadınlar ise aldıkları hisse senetlerine daha çok dokunmuyorlar ve uzun vadede bekletiyorlar. Biliyorsunuz ki trading fees var. Yani siz her alım satım yaptığınızda aslında Wall Street'te birileri para kazanıyor. Trading fees. Trading fees yüzünden erkeklerin net getirisi bu araştırmaya göre yılda 2.65 puan azalırken kadınlarda bu oran sadece 1.72. Yani overconfidence ve bir şeyleri bildiğinizi düşünmek size ne kadara patlıyor? Bence onu bir düşünün. Kitaptaki çözüm önerisi şu. Gerçekçi olun ve dürüst olun. Gerçekten beni piyasa dehası yapacak bir üstünlüğüm var mı? Kendinize sorun. En ünlü yatırımcının ortalama yatırımcılara verdiği tavsiye şudur diyor Peter Malouk. Düşük maliyetli ancak yüksek getirili bir endeks ya da yatırım fonu portföyüne yatırım yapın ve onları piyasa ne olursa olsun fark etmeksizin satmadan elinize tutun. Bu hisse senetlerini durmadan değiştirerek ve düşük fiyata satıp yüksek fiyata alarak sürekli işlem maliyetlerine girmenizi engelleyecek hem de bileşik faiz sayesinde paranız çifter artacaktır. İşte paradoks. Kendinize özel bir avantajınız olmadığını kabul ederek ve aşırı özgüvene düşmeyerek kendinize çok büyük bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Çünkü daha iyi performans gösterebileceklerine inanan, kendine aşırı güvenen yatırımcılardan çok daha az para kaybedip bileşik faize daha çok para işletmiş oluyorsunuz. Bu haftaki bölümü burada sonlandıralım. İçimizdeki yatırımcıya karşı içimizdeki düşmanın ikinci partı da haftaya gelir. Geriye kalan 3 tane ön yargı ve hatayı paylaşacağım sizlerle. Kitabın adı Unshakeable, Tony Robbins'in yazdığı. Ama bu bölümü 8. bölüm Peter Malouk yazmış. O yüzden bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.